Ayrım 1. Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı GETEM için seslendirilmiştir. Ek 11. madde kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Zeynep İyigün. Kitabın adı Görmek ve Fark Etmek. Kitabın özgün adı On Seeing and Noticing. Yazarı Alain de Botton. Çevirmeni Ayşe Ece, Ahu Sıla Bayar ve Ahu Antmen. Türü araştırma makale. Sel Yayıncılık, 4. baskı, Kasım 2009, İstanbul. 104 sayfa. ISBN numarası 978-975-570-331-2. Kitabın kapak resmi. Resimde bordo bir zemin üzerinde askıda duran beyaz uzun kollu bir bluz ve bluzun altından belirgin bir şekilde kendini gösteren iki göğüs görüyoruz. Bölüm 1. Sıkıcı kentlerin büyüleyiciliği. Benim doğduğum kent olan Zürih'e samimi bir iltifatta bulunmak isterseniz, onun dünyanın en burjuva kentlerinden biri olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu pek de iltifat sayılmayabilir. 19. yüzyılın başlarında ortaya çıkan romantik akımdan beri burjuva sözcüğü birçok insan için kayda değer bir hakarettir. Gustave Flaubert, erdemli olmaya giden yolun başında burjuvalara duyulan nefret vardır der. 19. yüzyıl ortasında yaşamış Fransız yazarın bu sözlerine şaşırmamak gerekir. Burjuvalardan nefret etmek, tıpkı bir oyuncuyla beraber olmak ya da doğuya seyahat etmek gibi yazarlık mesleğinin gereklerinden biridir o dönemde. Batılıların hayal güçlerine hala egemen olan romantik dönemin değerler sistemine göre burjuva olmak, para, güvenlik, gelenek, temizlik, aile, sorumluluk, iffet ve belki de açık havada yürüyüş yapmak gibi konularda başkalarının çoktan değiştirdiği düşüncelere saplantılı bir biçimde bağlı olmak anlamına gelir. Bu durumda da yaklaşık son 200 yıllık dönem boyunca Zürih, Batı'nın en modası geçmiş kenti olma sıfatını kimseye bırakmıyor. İsviçre dışındaki ülkelerde doğmuş çekici kızlar Zürih'e gitmeye kesinlikle yanaşmazlar. Onlar Los Angeles'a veya Sydney'e gitmeyi yeğlerler. Protestanlığı ve ev ortamını andıran huzurlu havasıyla öne çıkan bir yere gitmek istediklerinde bile Zürih'e değil de Antwerp'e veya Kopenhag'a giderler. Hayatım boyunca kızların Zürih'e ilgi duymalarını sağlamaya uğraştım. Zürih'i seven bir kızın benim ruhumun derinliklerinden de hoşlanabileceğini düşündüm. Ama kızları Zürih'i sevdirmek hiç de kolay olmadı. Sasha ile çıktığımız Zürih seyahatini hatırladım. Sasha sanatçıydı. Oyuncu kişiliğiyle çevresindekileri kolayca aldatırdı. Çok sert tartışmalar yaşardık. Genellikle de gecenin yarısında. Tartışmalarımızda bazen şöyle diyaloglar yaşanırdı. Sasha, zeki kadınları sevmiyorsun. Bu yüzden de hep benden farklı düşündüğünü söyleyip duruyorsun. Ben, zeki kadınları seviyorum ama ne yazık ki sen onlardan değilsin. Bu tür diyaloglarla yürüyen tartışmaların ikimize de bir yararı olmuyordu. İlişkilerle ilgili, olur da ihtiyacımız olursa hatırlamamız gereken önemli bir görüş vardır. Sevgililer ilişki sırasında birbirlerine karşı ancak gerçek bir savaş alanının kaldırabileceği ölçüde kaba olabilirler. Hafta sonunu geçirmek üzere Sasha ile Zürih'e uçtuk. Zürih'in ne kadar egzotik bir yer olduğunu ona anlatmaya ve göstermeye çalıştım. Migros süpermarketleri ne kadar egzotikse, tramvayların da o kadar egzotik olduğunu, beton apartmanların açık gri renginin ve büyük üçgen pencerelerinin, lokantalardaki kızarmış dana etinin de son derece egzotik olduğunu göstermeye çabaladım. Egzotik sözcüğünü genellikle develer ya da piramitler için kullanırız. Bense her şeyin bu kadar muhteşem bir biçimde sıkıcı olmasını egzotik buluyordum. Yollarda kimse nereden geldiği belirsiz bir merminin kurbanı olmuyordu. Caddelere sessizlik hakimdi. Her şey düzenli ve temizdi. Etraf o kadar temizdi ki insanlar öğle yemeğinizi rahatlıkla kaldırımın üzerinde yiyebileceğinizi söylerlerdi. Bunu yapan kimseyi görmüyordunuz tabii ki. Ama Sasha sıkılmıştı. Hackney'e dönmek istiyordu. Etrafın bu kadar temiz olmasına dayanamıyordu. Parkta yürürken bana duvarlara küfürler yazmak istediğini söyledi. Parkı şöyle bir sarsmak istiyormuş. Çığlığa benzer garip bir ses çıkardı. Gazetesini okuyan yaşlı bir kadının bakışına mazhar oldu. Sasha'nın içine düştüğü sıkıntı bana biraz Zürih'e benzediğini düşündüğüm ancak gölü olmayan Rouen'de büyümüş arkadaşım Gustav Flaubert'i hatırlattı. Delikanlılık günlerinde tuttuğu günlüğe şöyle yazmıştı. Sıkıldım, sıkıldım, sıkıldım. Fransa'da özellikle de Rouen'de yaşamanın ne kadar sıkıcı olduğu temasına yapıtlarında sık sık değinmişti. Kötü geçmiş bir pazar gününden söz ederken, bugün korkunç bir sıkıntıya kapıldım demişti. Taşra ne kadar güzeldir. Orada yaşayanlar ve ne kadar hoş ve rahat insanlardır. Vergiler ve yol yapımıdır sohbet konuları. Komşuluk harika bir kurumdur. Toplumsal öneminin büyüklüğünü vurgulamak için bu kurumun üyelerini hep büyük harflerle yazmalıyız. Komşu. Sasha Flaubert'ten de sıkılmıştı. Duygusal eğitimi okumaya başlamış, yarısında sıkılıp bırakmıştı. Ancak Flaubert'le ortak bir yönü vardı. İkisi de sıkıcı bir yerde yaşamanın çok sıkıcı olduğunu düşünüyorlardı. Tatilin bitmesine, okulların açılmasına yakın annelerimiz yalnızca sıkıcı insanların canlarının sıkıldığını söylerlerdi. Ben de bu sözden yola çıkarak Sasha'nın canının sıkılmasına karşı olan sabrımı yitirmeye başladım. Ben bir kentten ilginç olmasını beklemeyecek kadar ilginç bir ruh haline sahip birini, yaşadığı kent eğlenceli değilse bunu dert etmeyecek kadar farklı tutukları olan birini, Zürih'te geçen bir hafta sonunda buranın sakinliğinin güzelliğini görecek kadar insan ruhunun karanlık ve trajik yönleriyle tanışmış olan birini istiyordum. Sasha ile ilişkimiz uzun sürecek gibi görünmüyordu. Ancak Zürih'e olan ilgim devam etti. Zürih'te sıradan bir yaşam sürme fikri büyülüyordu en çok beni. Londra'da sıradan bir yaşam sürmek çok da kıskanılacak bir durum değildir. Sıradan hastaneler, okullar ve evlerin hemen hemen hepsi iğrençtir. Tabii bunların harika örnekleri de vardır. Ama onlara yalnızca çok zenginler ulaşabilir. Londra bir burjuva kenti değildir. Zenginlerin ve fakirlerin yaşadığı bir kenttir. Modern ve laik toplumlardaki insanların çoğunun benimsediği bir görüşe göre herkes gibi olmak, bir insanın başına gelebilecek en kötü şey tam anlamıyla kadersizliktir. Herkes geçerli değerler sistemine bağlı sıradan insanları ve kent merkezinden uzakta sıkıcı bir hayat sürenleri içine alan bir kategoridir. Doğru düşünen insanların amacı kendilerini bu grubun dışında bir yerde tanımlamak ve yeteneklerinin el verdiği ölçüde bu gruptan ayrı durmaktır. Ama farklı olma arzusu, sıradan olmanın ne anlama geldiğiyle yakından ilgilidir. Halka sunulan ev olanaklarının ve ulaşım, eğitim, sağlık hizmetlerinin öyle kötü olduğu ülkeler vardır ki, oralarda insanlar doğal olarak gruptan ayrılmanın ve yüksek duvarların arkasında bir hayat kurmanın yollarını ararlar. Yüksek statüye sahip olma arzusunun en güçlü olduğu yerler, sıradan olmanın saygın ve rahat bir yaşam sürmek için gerekli olan asgari koşullardan yoksun olmak anlamına geldiği ülkelerdir. Bir de sayıca az da olsalar, güçlü bir Hristiyan, çoğunlukla Protestan, mirasa sahip toplumlar vardır. Toplumsal yaşamın ilkeleri ve düzeni insanlarda saygı uyandırır. Bu yüzden de yalnız kalabilecekleri alanlara sığınma isteği daha az görülür. Bu tip toplumlarda yaşayanlar, kentlerin ortak alanlarının ve sundukları imkanların büyüleyiciliği nedeniyle özel hayatlarında zaferler elde etmek için gerekli olan hırslarının bir kısmını yitirebilirler. Sıradan bir vatandaş olmak, iyi bir hayat yaşamak anlamına gelebilir. İsviçre'nin en büyük kentinde yabancılarla bir trende veya otobüste yolculuk yapmaktan kaçınmak için bir araba alma isteği, Los Angeles ya da Londra'da olduğu kadar önemli olmayabilir. Çünkü Zürih'in harika tramvay hattı, temizliği, güvenliği, sıcaklığı, yüksek teknoloji özellikleri ve dakikliği ile bu isteği önemsiz kılabilir. İmparatorları bile kıskandıracak bir konfor kentinde kentin bir ucundan diğerine hızlı ve güvenli bir biçimde sadece birkaç frank karşılığında gitmek varken yalnız yolculuk yapmaya ne gerek var diye düşünür insan doğal olarak. 17. yüzyılda yaşamış Hollandalı ressam Pieter de Hoek'un resimlerini sevmenin, onları çok fazla beğenip en sevdiğim ressamlardan biri Pieter de Hoek'tur demenin biraz utandırıcı bir tarafı vardır. Onun imzasını taşıyan 170 tablonun çoğu ortalama güzelliktedir. Ressamlığının ilk yıllarında yaptığı tabloların çizgileri aşırı derecede kabadır. Sonraki çizgilerinin kendine özgü bir tarz taşıdığı söylenebilir. Önemsenmeyen bir türde resimler yapmıştır. Resimleri ya fazlasıyla güzeldir ya da yeteri kadar güzel değildir. Örneğin Rafael'in ve Poussin'in resimleri kadar güzel değildir. Pieter de Hoek'un diğer Hollandalı ressamlarla karşılaştırdığımızda onun Jan Steen'in yaratıcılığından, Vermeer'in zarafetinden ve Van Ruisdael'in yoğunluğundan yoksun olduğu görülür. Savunduğu ahlak ilkelerinin devrimci olduğu söylenebilir. İnsanların en banal uğraşlarını yücelten resimler yapmıştır. Bit ayıklayan, avlu süpüren insanlar. İnsanları güzel çizmemiştir. Yüzlerine dikkatle baktığınızda birer eskizden farksız olduklarını görürsünüz. Ama ben yine de onun resimlerini çok severim. Zürih'i neden seviyorsam onu da aynı nedenden dolayı severim. Pieter de Hoek burjuvaların hayatını anlar ve bu hayatı duygusallığa boğmadan yüceltir. Resmini yaptığı dünya ile benim doğduğum ve büyüdüğüm kent olan Zürih aralarındaki kimi farklılıklara rağmen temelde birbirlerinin aynıdır. De Hoek'un günlük yaşamın erdemlerini öven, Hollanda'da ortaya çıkmış bir sanat ve edebiyat geleneğinde yer aldığı söylenir. De Hoek'un resimlerinde günlük işlerle ilgili olumlu bir hava olsa da, bu resimlerden etkilenen biri evliliğine son vermeyi ya da mutfağı pislemeyi düşünmese de, yine de ben onu gündelik hayatın erdemlerini savunan katı bir ahlakçı olarak görmenin ona haksızlık olacağına inanıyorum. O bize hiçbir zaman insanın çocuklarını sevmesinin ya da evini temiz ve düzenli tutmasının önemli olduğunu söylemez. Anne sevgisinin ve düzenli odaların öyle ilham verici, duygu dolu örneklerini sunar ki, biz resimdekilerden farklı bir düşüncenin var olabileceğini aklımıza bile getiremeyiz. Gündelik hayatın erdemlerinin açıkça propagandasını yapan sanat eserlerindeki kendini beğenmiş hava, onun resimlerinde kesinlikle yoktur. Evde yaşanan sıradan anlar, çabayla elde edilmiş, her an bozulacak, sihrini kaybedecekmiş gibi duran mutluluk anlarıdır. Eleştirmenler de Hoek'un 17. yüzyıl Hollanda'sını gerçekçi bir biçimde tablolarına yansıtmadığını ileri sürebilirler. O dönemde birçok kadına kocaları hiç de iyi davranmıyordu. Evlerin çoğu derme çatma ve bakımsızdı. De Hoek yaşadığı dönemi biraz idealleştirmiş, kan, pislik ve acıyı tablolarına taşımak istememişti. Ancak yine de tablolarında yapış yapış bir duygusallık yoktur. Çünkü bu tablolara bakanlar zorlukla kazanılmış huzura her an bozabilecek karanlık güçlerin varlığını hep hissetmişlerdir. Hollanda'nın tertemiz bir ülke olmadığını duymaya ihtiyacımız yoktur. De Hoek'un tablolarındaki koridorların sonunda gördüğümüz pencereler bize bunu zaten söylerler. Kadınların evlerinde kurdukları düzenin savaş ya da düşüncesiz kocalar yüzünden her an bozulabileceğini duymaya da ihtiyacımız yoktur. Tablolar bize bu tehlikenin varlığını çok güçlü bir biçimde hissettirirler. Genç bir kadın ve okula gitmeye hazırlanan oğlu tablosunda kadın ekmek dilimlerinin üzerine yağ sürerken oğlu itaatkar bir ifadeyle yanında ayakta durur. Elinde tuttuğu şapkası, üzerindeki gri paltosu ve parlatılmış ayakkabılarıyla küçük bir adama benzer. Bu tablo hem duygusuz hem de etkileyici olmayı, bize anne ile oğul arasındaki bu tür yakınlıkların nasıl da geçmişte kaldığını hatırlatarak başarır. Tablonun sol köşesindeki koridorun sonunda sokağa açılan bir kapı vardır. Oradan üzerinde Skol yazan büyük bir bina görünür. Oğlan dışarı çıkacak ve yıllarca ona yağlı ekmek dilimleri hazırlamış ve kafasındaki bitleri ayıklamış annesine olan minnet duygularını kısa bir süre sonra gizlemeyi öğrenecektir. De Hooch'un tabloları gerçekten karmaşık duygular hissettiğimiz ve bir sözcüğün olumlu çağrışımlarını yeniden anımsamamıza yardımcı olurlar. Burjuva sözcüğü. Olumsuz anlamlarla yüklü bu sözcük, konformizm, hayal gücü eksikliği, katılık, ukalalık ve züppelik gibi hiç de hoş olmayan özellikleri çağrıştırır. Ancak De Hooch'un dünyasında burjuva olmak, basit ve güzel giysiler giymek, ne çok sıradan ne de çok iddialı olmak, çocuklarla doğal ilişkiler kurabilmek, şehvete varmayan tensel zevklerin güzelliğini yaşamak anlamına gelir. De Hooch'un tabloları, Aristo'nun sözünü ettiği ne aşırıya varan ne de eksikleri olan yaşamın cisimleşmiş halidir. Onlar bize ne zenginliğin ne de fakirliğin damgasını vurduğu ortalama yerlerin ilginçliğini ve değerini anımsatır. Gündelik hayatın rutinlerinden, akşam yemeği, ev işi, arkadaşlarla bir kadeh içki içmek gibi, ukala bir havayla kurtulmak istediğimizde kapıldığımız gereksiz hırsların ve bizi yoldan çıkmaya teşvik eden cazip tekliflerin anlamsızlığını gösterir. Ve tabii bunları yaparak da çok önemli bir iş başarmış olur. Kırmızı tuğlaların pırıl pırıl parlayan bir kapıdan yansıyan ışığın, bir kadının üzerindeki eteğin kıvrımlarının güzelliğine dikkatimizi çeken Peter De Hooch, dünyada hep var olan ama görmediğimiz güzelliklerin bizi nasıl mutlu edeceğini gösterir. Michel de Montaigne, Peter De Hooch en güzel tablolarını yapmadan yaklaşık 70 yıl önce yazdığı denemelerin bir bölümünde de Hooch'un tablolarına egemen olan havayı kelimelerle çizer. Zürih'i bana göre harika bir yapan nedenler bu kelimelerde saklıdır. İnsanlar için sıradan hayatların yeterli olduğunu okurlarına anımsatmayı amaçlayan Montaigne şöyle yazmıştı. Sınırları korumak, bir elçiliğin idari işlerinden sorumlu olmak, bir ülkeyi yönetmek parlak işler gibi görünebilir. Ancak azarlamak, gülmek, satın almak, satmak, nefret etmek, evinizdekilerle birlikte dürüst ve neşeli bir hayat, ne tembellik ederek ne de yorgunluktan bitkin düşerek, böyle bir hayat sürmek daha ilginç, daha az rastlanan, daha zor olan işlerdir. Başkaları ne derse desin, bu tür gözden uzak hayatlarda yapılması gereken ödevler, en az başka hayatlardaki ödevler kadar zor ve gerilim doludur. Ne yazık ki bunu sık sık unutuyoruz. Bir çocuk için bir dilim ekmeğe yağ sürmenin, yatakları toplamanın olağanüstü güzellikler barındırabileceğini hep unutuyoruz. Sir Joshua Reynolds bu tür güzellikleri kesinlikle fark etmemişti. Jean Stein'in tabloları üzerine yazdığı bir yazıda bu tabloların çok güzel olduğunu belirttikten sonra ressamın kendisinden söz eder. Stein, Zürih gibi suların durgun olduğu, depresif bir kent olan Leiden'da değil de sanatçılar için dünyanın en harika kenti olan Roma'da yaşasaydı, sanatı destekleyen ve geliştirenlerle beraber olacaktı der. Roma'da gerçekten büyük tuvallerde çalışmak aklına gelecekti. Resimlerinde dilenciler, tüccarlar ve taşra kasabalarından başka şeyler görecek ve günlük hayatta var olmanın yol açtığı karmaşadan başka duygularla karşılaşacaktık. 17. yüzyılın Hollandalı ressamlarının yetenekleriyle kazandıkları başarılar Sir Joshua Reynolds'ı kesinlikle haksız çıkarıyor. Stein ve Vermeer ile beraber Peter De Hooch ve onun avluları süpüren ev kadınları çok daha fazla övgüyü hak ediyorlar. Zürih'in dünyaya verdiği özgün dersin temelinde bize bir kentten sıkıcı ve burjuva olmasından başka bir şey istememenin gerçekten ne kadar insanca ve yaratıcı bir dilek olduğunu hatırlatma becerisi yatıyor. Sayfa 19.